Tetek.
Tetek. Oysa adımız da
yemek yemek. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri başladı. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz bugünkü son Hayatın Sesleri programına. Son diyorum, biliyorsunuz hafta başından beri siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine söylüyoruz. 3 Eylül'e kadar siz sevgili dinleyenlerimizden birazcık ara istiyoruz. Ancak Hayatın Sesleri yine sizler için seçtiğimiz müziklerle devam edecek. Sadece söz bölümlerimize ara verdik. 3 Eylül'den itibaren siz sevgili dinleyenlerimizle yine birlikte olacağız. Malum sizler de memleketlerinize, sevdiklerinize, tatillere gitmeye başladınız. Dolayısıyla bizlerle birlikte çok fazla olamayacağınız için sizlerden gelen istekler doğrultusunda da bu süreyi birazcık uzatmış bulunuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. 3 Eylül'de yine sizlerle birlikte olacağız. O süre zarfında sizlerin bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Ancak bugün 15.55'e dek bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızsa şöyle: 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Evet, telefonlarınızı bekliyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Dramanın içinde yaparlar bazlar, dramanın içinde yaparlar bazlar. Kızlara yakışır şan ile şalvar, kızlara yakışır şan ile şalvar. Kızlar vurun, vurun, vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun, vuralım. Bu geceki geceyi nerede bulalım? Bu geceki geceyi nerede bulalım? Satarlar ayvayla hurma. Kızlara yakışır davulla zurna. Kızlara yakışır davulla zurna. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Vurun kızlar vurun, vurun vuralım. Bu geceki gece nerede bulalım? Bu geceki gece. Gece nerede bulalım?
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuyla tanıştıralım hemen sizleri. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şaban Ali Düzgün hocamla birlikteyiz. Merhabalar hocam.
Merhaba.
Hoş geldiniz.
Sağ olun.
Evet, bugün değer temelli bir yaşamın dinamiklerinden söz etmek istiyoruz Hayatın Sesleri dinleyicilerine. Şimdi insanız ve toplum içerisinde yaşıyoruz tabii ki. Toplum içerisindeki davranışlarımıza da değerler yön veriyor. Dini inançlar, insanların ibadetleri, ahlaki yapısı, kültürel anlayışı, daha buna pek çoğunu ekleyebiliriz herhalde. Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Önce bu değer kavramını belki biraz açmak lazım. Çok tüketilen bir kavram.
Evet.
Değerler eğitimi diye milli eğitimde sürekli çalıştaylar yapılır. Belki şunu öncelikle koymak lazım. Önce kişinin, insanın, yani bizim bir tür olarak değerli kılındığımız, ikinci olarak değerlere kaynaklık ettiğimiz, üçüncü olarak etrafımızdaki bütün varlıkların ve olguların da aslında bir değer yüklenmeye aday olduğunu. Şimdi ne dedik buradan? Bir insan değerli bir varlık, nötr bir varlık değil. Böyle olunca insana, yani şöyle düşününüz, bir büyükelçi seçiyorsunuz mesela kendinize. Diyorsunuz ki sizi ben şu ülkeye gönderiyorum. Sen bu işe en layık olduğun için, en donanımlı olduğun için, bizi en iyi temsil edeceğin için, o ülkedeki bütün çıkarlarımızı en yüksek düzeyde dile getireceğin ve koruyacağın için seni seçtik. Biz senden çok mutluyuz, memnunuz. Hadi Allah yolunu açık etsin.
Hı hı.
Benzer bir şey Allah insana söylüyor. Ben yeryüzünde seni seçtim. Bakın, değer yüklüyor. Senden beklentilerim var. İçinde yaşadığınız yer kürenin imarı. Birincil değerlerden bahsediyorum. Yer kürenin imarı. İmar dediğimiz de mimar, imar, muammer, ömür sürülmez, ya ömür dediğimiz Türkçedeki hı hı. ömür ve muammer, imar, mimar aynı kökten gelir. Yani öyle bir dünyayı var etmeye adaysın ki seni gönderiyorum, seçtim. Orası ömür sürmeye değer en iyi yer olacak. Birinci değer, birincil değer dediğim bu değer. Yani,
giydirilmiş bir elbise, bir yücelik elbisesi diyebilir miyiz?
Tam kendisi.
Bir üste tutuş.
Üste tutuş, diğer varlık kategorilerinin üzerine çıkarılmış, özel olarak seçildiği kendisine söyleniyor ve bir misyon yükleniyor. Bu misyonda yaşadığımız yer kürenin ömür sürmeye değer bir yere dönüş sürülmesi misyonu var.
Evet.
Peki bunu yaparken bizim bu defa değerle değerli kılındık. İkincisi, insanın etrafındaki her şeye değer atfeden bir niteliği var. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Mesela bir ağaca bakınız. Çok büyük bir ağaç. 20 metre uzunluğunda bir sarı çam. Baktığımız zaman sadece 20 metrelik sarı çam görüyorum demeyiz. Aynı zamanda orada gördüğümüze atfettiğimiz bir şey var. Bakın ne yapıyoruz? Sarı çamı görüyorum ama diyorum ki muhteşem. Şimdi muhteşem orada görünen bir şey değil. Muhteşem benim ona biçtiğim rol.
Evet.
Dolayısıyla insanın ikinci görevi etrafına değer katmak ve değerlendirmek. Şimdi değerlendirmek. Bu felsefede valueception dediğimiz değer atfetmek ya da değerini düşürmek. Bakın insanın...
Değersizlik de değere göre belirleniyor o zaman.
Yani her şey karşıtlarıyla tabii. Evet. Her şey karşıtlarıyla. Yani hastalığı sağlıkla, hı-hı, çirkinliği güzellikle ölçmek gibi. Burada da insanın aynı zamanda bir değerlendirme ya da değersiz kılma gibi bir gücünün olduğunu da görüyoruz. Şimdi bu tabii burada bir bıçak sırtı durum var. Ya değerlendirmek, mesela bir depremi değerlendirmek. Düşününüz, bir deprem Allah'ın yeryüzüne hiç de itina göstermediğini ve insanları çoluk çocuk kadın demeden öldürdüğünü, bu nasıl adalet diye çok yanlış bir değerlendirmeye bile insan kaynaklık edebilir. Görüyor musunuz?
Evet.
Yani şimdi bu dolayısıyla insandaki gücü tanıma ve insanın yaptığı değerlendirmelerin gerçekten adil ve hakkaniyetli bir değerlendirme olup olmadığını sorgulama adına bunu söylüyorum.
Evet.
Yani değer, bir dedik, insan değerli kılınmış. İki, insan aynı zamanda değerlere kaynaklık eden bir güce kavuşturulmuş. Ve etrafımızdaki her şey de bu değerlere çağrıda bulunuyor. Şöyle, Kur'an-ı Kerim'de bir ayetten bahsedilir. Bir ayet etrafımızdaki her şeyin, gökyüzü, az önce bahsettiğim gibi bir uzun çam ağacı, hepsine birer münadi, çağırıcı der. Şimdi münadi, yani gördüğünüz şey sizi çağırır. Neye çağırır? Yeryüzü bizi çağırır, gökyüzü çağırır. Gökyüzünü görünce siz berrak bir gecede, bulutsuz bir gecede, yıldızlara, aya bakınca sizi neye çağırır? Mesela ben size sorsam. Nasıl bir hisse kapılırsınız? Berrak bir gecede, yıldızlar, gökyüzü. Bir şairi neye çağırır mehtap mesela? Bakın. Etraftaki her şey i̇lham. Münadi. İlham verir size. Bir çağırdığı şey ama muhteşem bir şeydir. Yani mehtaba bakıp da ya da bulutsuz bir gecede, berrak bir gecede yıldızlara, aya, güneşe bakan, gündüz bakan bir insan kötü bir şey üretmez. Dolayısıyla şu, etraftaki dizayn, etraftaki ince yürüyen sistem, kozmos dediğimiz sistem aslında öyle dizayn edilmiş, öyle ayarlanmıştır ki insan değerlere kaynaklık etsin ve insan değersizlendirmesin varlıkları. Tam tersi, değerlere kaynaklık etsin. Şimdi bu değer dediğim şey bizden bağımsız değil, onu söyleyeceğim. Yani değere kim kaynaklık ediyor? İnsan kaynaklık ediyor.
O zaman şimdi, değerle toplum yapısı arasında bir bağ var, sıkı bir bağ.
Yani toplumlar değişiyor ama değerler kalıyor. Şöyle diyelim, mesela hakkaniyet diye bir değer var. Adalet diye bir değer var. Peki adalet nasıl sağlanır? Adaleti siz Türkiye'de farklı sağlayabilirsiniz. Efendim Amerika'da farklı sağlayabilirsiniz. 10 bin yıl önce adaleti farklı sağlayabilirsiniz. Ama önemli olan şu, adalet mutlaka sağlanmalıdır. Bakın metafizik değerlerin metafizik olması bu anlama gelir. Değerler insanlardan bağımsızdır önce. Üst değerler vardır. Ve insanlar iş yaparken bu değerleri sürekli zihinlerinde tutarak iş yaparlar. Onun için değerler ölümsüz. Toplumlar, insanlar ölümlü. Değerler bizden önce vardır. Hı hı. Şöyle diyelim. Rahman suresinde Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan der. Allah önce allemel Kur'an. Kur'an orada bildiğimiz Kur'an değil. Bütün değerler, yaşama kaynaklık eden her şey önce yaratılır. Ondan sonra insan yaratılır, halakal insan. İnsan sonra yaratılır. Bu şu demek, insan öyle bir ortama doğar ki o ortamın içerisinde beraber yaşamayı, birlikte olmayı mümkün kılan bütün değerler vardır. Ne gibi? Mesela rıza vardır. İnsanları tolere etmek, insanlara tahakküm etmemek, kimseye kendi görüşünü empoze etmemek. Çünkü bir insanın yapısına aykırıdır. Tahakküm etmemek. Bu değerleri, bak bahsettiğimiz değerler, Nilgün Hanım bahsettiğimiz değerler, bir bakın Kur'an-ı Kerim'e, Hazreti Peygamber'in yaşamına da sinen değerler. Ne gibi? Mesela diyor ki Kur'an-ı Kerim, ya insanları Müslüman edeceğim diye kendini helak ediyorsun diyor. Allah dileseydi onları zaten hepsini Müslüman yapardı diyor. Sen niye kendini helak ediyorsun diyor. Sadece anlat, dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Bakın toplum, birliktesiniz. Bir görüşün paylaşılma biçimini Hazreti Peygamber üzerinden bize veriyor.
Evet.
Dolayısıyla toplu halde yaşıyorsak, bu yaşamı mümkün kılan, organize eden, yönlendirici değerlere kesinlikle ihtiyaç var. Bu değerler nelerdir? Altını çizerseniz dediğim gibi bir insan yaşadığı toplumda hak ettiğinin karşılığını aldığını düşünmelidir. Buna hakkaniyet diyoruz. Yargıya gittiğinde adil yargılanacağından emin olmalıdır. Buna yargıda adalet diyoruz. Bir yönetici, bir siyasi kişi, bir belediye her neyse kendisini yönetiyorsa adil yönettiğinden emin olmalıdır. Buna yönetimde adalet diyoruz. Mahkemeye gittiği zaman mahkemede kendisine adaletin distribütif justice dedikleri, hiçbir kayırmanın olmadığı bir sistem içerisinde olduğunu düşünerek çok rahat bir şekilde mahkemeye başvurabilmelidir. Bakın şimdi bu değer dediğimiz, dedik ya önce bizden bağımsız ama nasıl hayat buldu? Her birisi kendi yaşamımızda dokunulur hale gelerek hayat buldu. Dolayısıyla denir ki eğer bu değerler dini ya da ahlaki, ben ayrım yapmıyorum. Ahlaki değerler ve dini değerler arasında hiçbir ayrım yapmıyorum. Bunlar birbirine eşit değerler.
Evet.
Bu değerlerden biri, ikisi toplumun yapısından eğer eksilirse, eksilmeye başlarsa ne kadar eksikliğini bir değerin duyuyorsak o kadar insanlığımızdan kaybetmişiz demektir. Dolayısıyla insani bir toplum özelliğini kaybeden bir toplumun insani bir toplum olarak yaşama iddiası ne anlam ifade etsin ki? Yani insanca yaşam neydi? Farabi'yi hep örnek veririm. Farabi'de bir insanlı her tekil insan mutlu olma arzusunu gerçekleştirebilmelidir ve mükemmelleşme iradesini gösterebilmelidir. Dolayısıyla değer dediğimiz şey benim hayatıma beni mutlu ediyorsa ve benim mükemmelleşme hangi anlamda? Eğitim anlamında, ahlaki standartlardan yararlanma anlamında buna imkan veriyorsa biz değerli bir toplumuz ve değerlere kaynaklık edecek bir erdemli yaşam sürüyoruz demektir. Aksi takdirde hayatı var kılmaya aday değerleri törpülüyorsak, buna Max Scheler, Alman filozof öyle diyor. İki değer diyor. Bunlardan birisi sevgi, diğeri de tam tersi nefret. Bu ikisi bir insanın yaşamındadır esas kök salan iki değer. Evet. Birisi nefret, birisi sevgi. Nefret bütün kötü değerlerin kaynağıdır. Sevgi bütün iyi değerlerin kaynağıdır. Nefret bir insanın önce kendisinden başlamak üzere yiyici, bitirici bir değerdir. Sevgi de insanın önce kendisinden başlamak üzere artırıcı, yüceltici bir değerdir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız toplumun değerleri ne kadar törpülediğini ve unufak ettiğini ya da değerlere ne kadar kaynaklık ettiğini sık sık check ediniz ve nasıl bir yaşam standardı sürdüğünüzü görünüz der.
Peki hocam, haklar. Değerler sisteminin oluşumunda en önemli yanlardan biri de haklar.
Ya şu haklar meselesi, dediğim gibi hayatın bir omurgası var. O omurgada toplumsal maddi, yani maddi bir yaşam, hı-hı, sürüyoruz. Maddi yaşam, çok idealist olmaya burada imkan yok. Yani o şu demektir. Mesela çalışan karşılığını alacak. Kardeşim, bu erdem daha insanın karşılığını almadan da iş yapmasını, hayata dokunmasını önerir, ister. Yani der ki bir insanın hayatına dokunun ve bunun bir karşılığını beklemeyin. Biz de şöyle diyoruz. Yani bu tamam, bu doğrudur ama şöyle bir gerçeklik var. Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah sizin canlarınızı ve mallarınızı cennet karşılığında satın aldı. Yani size cenneti vaat ediyorum diyor. Tamam. Ama bunun karşılığında yerine göre canlarınızdan, yerine göre mallarınızdan, yerine göre çocuklarınızdan eksiltilir. Yaşam bu.
Kul hakkı yemeden gelir.
Yaşam bu. Dolayısıyla şimdi hayatın böyle bir karşılıklılığı var. Birinci söylediğimiz bu. Birinci söylediğim yapıp ettiklerimiz ve bize vaadelerinde de bir şartlılık var. Bak, şartsız değil Nilgün Hanım, şartsız değil. Cennet var. Şartlı. Önce oradan başlamamız lazım. Yani hak önce benim yapmamla ilgili. Yani biz kul hakkı mesela deyince hep başkasının yapması gerekenler üzerinden bakarız.
Evet.
Yani işte başkası kul hakkı yiyor, başkası... Önce ben projeksiyonu kendime çevireyim. Ben içinde yaşadığımız toplumda bir öğretim üyesiyim. Ve şimdiye kadar hasbelkader imkanlarım oldu. İşte yurt içi, yurt dışı öğrendim bir sürü. Şimdi ben ne kadar insanlara bu öğrendiklerimden veriyorum? Mesela şöyle denir. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Yani bir nimetin içerisindesinizdir bir doktor olarak diyelim. Ne kadar muhtaç hastalara bakıyorsunuz? Bir avukatsınız, kart vizitini veriyor avukat bana, arkasına yazıyor. Bak, tanıştık, arkasına yazıyor. Danışmak ücrete tabidir. Allah'ım dedim, ya Rabbi, ya ben hoca olarak danışmak ücrete tabi değil. İstediğiniz kadar bana sorun diyorum. Evet. Ama bir avukat kart vizitini birisine verirken arkasına bunu yazabiliyor. Bakın. Bu, evet, inanılmaz bir şey. Ben çok üzüldüm yani.
Evet.
Şimdi,
evet,
dolayısıyla önce projeksiyonu kendimize tutalım. Biz yapıp ettiklerimizle hak hukuk yiyor muyuz? Bana öyle görünüyor ki toplu halde yaşamanın getirdiği temel sorumluluklar var. Ve bu sorumlulukları hep başkasından beklemek gibi çok kötü bir alışkanlığımız var. Önce biz yaşamımıza üç şahit tutmamız lazım. Muhammed İkbal'in dediği gibi kısa geçeceğim. Bir, iyi bir insan olduğumuzun ilk şahidi kendi kendimize şahitliğimizdir. Yani biz diyeceğiz ki ben iyi bir insanım, bugün insanlar için şunu yaptım. İkincisi, benim iyi bir insan olduğuma bir başkasının da şahitlik yapması lazım. Demesi lazım ki evet, o iyi bir insandır. Ve bu da yetmez. Üçüncü olarak Allah'ın şahitliğidir. Dolayısıyla bakınız, sürekli bir gözetim altında olan toplum, birey, sivillik bu. Önce sivillik bu. Yani polisin, devletin, jandarmanın sorgulamasından önce sivil olarak kişinin kendi muhasebesini yapması, her bir bireyin orada ne hakkın, hukukun yenildiği bir toplum ortaya çıkar, ne de sürekli müşteki şikayet eden bir toplum ortaya çıkar.
Evet, değer, bu muhasebeyi yapan yapalım. İnsanlardan olalım hocam.
Ben de aynı temennilerle değerlerin kaynaklık ettiği bir toplum olmayı temenni ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Şaban Ali Düzgün'le birlikteydik. Hocamıza tekrar teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim.
Türkiye'de saatlerimiz 15.28'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Buca ilçesinde Recep Ersay'ın ilkokulu öğretmenleri okuldaki 240 Suriyeli öğrencinin uyum konusunda sıkıntı yaşadığını tespit edince sanatsal etkinliklerden oluşan ve aileleri de kapsayan bir çalışmaya imza attılar. Biz de bu projeyle ilgili detaylı bilgiler almak üzere 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda projenin de danışmanı Profesör Doktor Sayın Abbas Türnüklü ile görüşmek istedik. Merhabalar hocam, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet, şimdi projeden öncelikle birazcık bahsedelim. Sonra öğrenciler ne tür sıkıntılar yaşıyorlardı da böyle bir projeyi başlattınız?
Suriye'den çok sayıda öğrenci göçmen olarak ülkemize geldiğinde öncelikle bizim öğrencilerimizle birlikte aynı sınıflara entegre edilmediler. Ama daha sonrasında entegre edildiler. Bu süreçte en çok karşılaşılan, en sık karşılaşılan konu gruplar arası ön yargı, ayrımcılık, dışlama gibi konular olmakta. Ve çocuklar entegre olamadığında, arkadaşlıklar edinemediklerinde psikolojik sağlıkları, uyumları da sıkıntı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bu sorunu çözmek için biz özellikle karma faaliyetler üzerine odaklandık. Bu karma faaliyetlerin bize kazandırdığı en önemli şey çocuklar birbirleriyle diyalog kurmaya, temas etmeye, etkileşim kurmaya başladığında hem ruhsal sorunlar yavaş yavaş gitmeye, hem Türkçeyi öğrenmeye, hem de uyum sağlamaya başladılar. Biz de bundan sonra birçok faaliyeti özellikle kurgusal anlamda Türkiye'li ve Suriyeli öğrencilerin birlikte yapacağı faaliyetler şeklinde örgütlenmeye çalıştık.
Peki kaç Suriyeli öğrenci vardı projeye dahil olan? Yaş grupları neydi efendim?
Burası bir ilkokul. İlkokulda 240 tane öğrenci yer almakta. Suriyeli olarak okulumuz büyük bir okul. Özellikle alt sosyoekonomik çevrenin bulunduğu bir bölgede. Zaten Suriyeliler de sosyal sınıf olarak sıkıntı yaşamakta, göçle geldiler. Dolayısıyla bir taraftan bu göçün getirdiği ekonomik sıkıntılar, öbür taraftan adaptasyon sorunları yer almaktaydı. O yüzden biz de yetişkinlerin değiştirme yerine öncelikle çocukları üzerinden hareket etmeye çalıştık ve bunu bir anda hepsini katamıyorsunuz. Mesela bir tanesi birlikte resim çizdiriyorsunuz. Resim yaptırırken aslında çok Türkçe'ye gereksinim duyulmuyor. En önemli sorun Türkçe. Türkçe bilmediği zaman arkadaşlık kuramıyorsunuz. Temas edemiyorsunuz. Diyalog kuramıyorsunuz. O zaman Suriyeli çocuklar Suriyelilerle, Türkiye'li çocuklar Türkiye'liler oynamaya başlıyor ve gruplaşmalar beraberinde önyargılar da artıyor. O zaman biz de dedik ki acaba biz dilin en az kullanıldığı dersler üzerinden yola çıkabilir miyiz diye. Mesela burada bunlardan bir tanesi resimdi. Resim yaparken çok dile ihtiyaç duymuyorsun. Bir başkası hem Arapça, Suriyelilerin kullandığı Arapça, hem de bizim Türkçemizle birlikte ortak söylediğimiz şarkılarımız var. Aynı şarkının hem Arapça versiyonu var, hem Türkçe versiyonu var. O şarkılar üzerinden yola çıktık. Mesela o zaman ne oldu? Bir başka kültürün dilinde şarkı söylemek sizin onlarla temas etmenizi yol açtı. Bu şekilde küçük küçük gruplar halinde olabilir. Bildiğince geniş kitleye ulaşmaya çalıştık.
Evet, aileler de dahil oldu diye okudum ben dinleyicilerimize. Kesinlikle. Paylaşırken. Aileler neresindeydi işin?
Doğrudan aileleri zaten okulun içerisine katamıyorsunuz ama bazı toplantılar içerisinde mesela sınıflarda çocukların birlikte ders yaptığı sınıflarda Suriyeli ve Türkiye'li çocukların oturdukları sıralara annelerini babalarını da getiriyorsunuz, oturtuyorsunuz ve oradan temas ettirmeye, birlikte faaliyet yapmaya, çocuklar üzerinden etkileşime girmelerini sağlatmaya çalışıyorsunuz. Aksi takdirde mesela o sınıftaki problemleri onların sırasına oturup onlarla birlikte faaliyet örgütlemeye başladığınızda daha rahat diyaloğa geçiyorlar. Ama onun dışında bir araya gelme olasılıkları bir parça sıkıntı oluyor. Çünkü biliyorsunuz malum Türkiye'de o göç sürecinde yaşanan olaylardan dolayı.
Evet, şimdi amaç tabii ki burada Suriyeli öğrencilerle Türk öğrencilerin arkadaşlarını pekiştirmek.
Asıl
bu amaca ulaştınız mı gerçek anlamda?
Efendim?
Bu amaca ulaşabildiniz mi?
Kesinlikle ulaşılıyor. Çocuklara nasihat vererek, öğüt vererek değil, faaliyet yaptırarak, bir şeyleri uygulattırarak temas ettirmeye başladığınızda çocuklar artık birbirlerini sosyal kimlikleri üzerinden görmemeye başlıyor. Yapılan faaliyet üzerinden görmeye başlıyor. Başlangıçta onların adı Suriyeli idi, Suri gibi bir takım böyle kategorize edici kavramlar çocuklar tarafından kullanılırken zamanla onların da bir birey olduğunu, kişisel özellikleri, zevkleri, başarıları, becerileri olduğu görmeye başlayınca birey olarak görülme adıyla ifade edilmeye, adıyla seslenilmeye başlıyor. O zaman da adıyla seslenmeye başladığında artık arkadaşlıklar kurulmaya, bir parça Türkçe konuşulmaya, ön yargılar aşağı çekilmeye, dışlama aşağı çekilmeye, bir parça sadece empatik kurulmaya, beraberinde paylaşılmaya da başlanıyor. O yüzden bu tür göçün olduğu süreçteki sorunların en önemli merhemi, çaresi, merhemi bence arkadaşlıklardır. Arkadaşlıkların inşa edilmesi gerekiyor. Arkadaşlıklar inşa edilmeye başlayınca gruplar arası ön yargı, ayrımcılık, dışlama, kendi grubunda birlikte var olma gibi şeyler aşağı çekilirken etkileşim, temas etme, ötekini anlama, ötekinin gözüyle soruna bakma, empati kurma, birlikte faaliyet etmede, faaliyetlere katılmada artınca çocuklar artık birbirlerini çocuk gözüyle daha güzel görmeye başlıyorlar. Bu da beraber uyum ve psikolojik sağlıklarına da artı değer olarak gelmeye başlıyor.
Evet. Peki devam edecek mi Sayın Türnüklü?
Kesinlikle devam edecek ve bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bunu şimdi TÜBİTAK'a başvuracağız 4005 projelerine. Göçmen dostu okul projesi adını kavramlaştırarak Türkiye'ye yaymaya çalışıyoruz. Artık göç Türkiye'nin bir gerçeği. Biz buna yönelik çare üretmek zorundayız. 20-30-40 yaşındaki yetişkinlerin, özellikle post travmatik stres sendromu yaşayan, savaş görmüş insanların değişmesi zor olacağı için ve ülkemize gelen 3,5 milyon göçmenin 1,5 milyon neredeyse çocuk. Biz bu çocukların rehabilitasyonu üzerine odaklanmak zorundayız ve enstrüman geliştirmek zorundayız. Eğer bunu arkadaşlıklar ve bütünleşme yoluyla rehabilite edemezsek, bakın 7-8 sene oldu onlar buraya gelmeye, yaklaşık 7 sene oldu Türkiye'ye gelmeye başladı. 10 yaşında gelen 17 yaşında oldu. 12 yaşında gelen 19 yaşında oldu. Ve 19-20 yaşından sonra kimseyi değiştiremezsiniz. Eğer Türkçe öğretemez iseniz İleride büyük problem yaşayacağız. Eğitemezsek Türkiye'de gitmemeli durumunda, ki büyük olasılıkla gitmeyecekler, ciddi sıkıntı yaşayacağız. Çünkü bunlar 20-25 yaşına gelince. O yüzden biz bu göç sorununa model üretmek zorundayız. O yüzden 9. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü olarak ülkemizin real, gerçek, yaşayan canlı sorunlarına çözüm üretmek için gidip orada özellikle sosyal psikolojinin gruplar arası ilişkiler, gruplar arası temas, arkadaşlık gibi temaları üzerinde bu çocukların dünyasında değişim yaratmaya çalışıyoruz.
Ne güzel bir projeye imza atmışsınız efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi de bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Hayatın Sesleri'nin konuğu olduğunuz için. Profesör Doktor Sayın Abbas Türnüklü. Evet, 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda projenin de danışmanı konuğumuz, hocamıza, Profesör Doktor Abbas Türnüklü'ye teşekkür ediyoruz yeniden.
Aşkın katili evimde, buz gibi bakışları emaneten içimde. Bir silahım yok bugün, sözlerimle vursam bile değer mi bu aşk için hapishane? Bakışları emaneten içimde. Bir silahım yok bugün, gözlerimle vursam bile değer mi bu aşk için hapishane? ayrılırız biri, yok oluruz, tükeniriz, görürüz, yok oluruz, tükeniriz, görürüz,
kayboluruz. Masaldır bunun adı, dinlemekle çıkar tadı.
Sevgili dinleyenlerimiz, köşemizde sevgili Berfin Sıla Kepez'le birlikte İzgazi Üniversitesi Türk Halk Biliminden masal anlatıcısı. Merhabalar sevgili Berfin, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Ne dinleyeceğiz bugün?
Evet, bugün sizlerle çok özel bir masal paylaşmak istedim. Kervansaray Ateşlerinin Başında diye bir kitap. Meraklılarımız varsa edinebilirler bu kitabı. Bu kitapta Elsa diye bir kızın, Avrupalı bir genç kızın zamanında babasının işi dolayısıyla İstanbul'a gelmesi ve erkek kılığında Anadolu'yu karış karış, o kervanları karış karış gezmesiyle Fehim diye bir masal anlatıcıdan masallar dinlemesi ve ülkesine geri döndüğünde de bu masalları yazıya geçirmesinden oluşan bir kitap.
Evet. Çok güzel. O zaman biz sabırsızlanıyoruz bu güzel masalı senin ağzından dinlemek için. Söz sende.
Bu masalımızın adı Üç Kardeş, Üç İfrit ve Kısmet.
Masal başlıyor.
Anam evde kız iken, babam beşikteyken, kara tavuk kömürcü, saksan berber iken, at ekmekçi, köpek dülger iken, deve bezzaz, horoz tellal iken, tavuk saatçi, eşek tuzcu iken, koyun kayyum, keçi müezzin iken, tilki simsar, kedi masalcı iken. Kervan ağır ağır yol aldı ve dinlenmeye koyuldu. Kervan dinlene dursun, develer otura dursun, çölün kumun üzerine. Uzun uzun yollar aşan bu kervan güzelce şöyle bir dinlenmek istediler. Ama o da ne? Bir uğultu duyuldu. Zannettiler ki çöldeki kum fırtınasıydı. Herkes bir panik içinde, bir sağa kaçtı, bir sola kaçtı. Ağızlarını, yüzlerini bir güzel kapattılar. Peki sizce bu uğultu çöldeki kum fırtınasının uğultusu muydu? Hayır. Bu yağmacı bedevilerin uğultusuydu. Yağmacı bedeviler bir geldi ki herkes saklanmıştı. Her yerin altını üstüne getirdiler. Ve sonunda 3 tane çuval dikkatlerini çekti. Bu 3 çuvalın içinde acaba ne vardı? Kesilmiş kuzu eti mi dersiniz? İşte yağmacı bedeviler de öyle zannetti ve 3 çuvalı ağır ağır taşıyıp götürdüler. Az gittiler, uz gittiler. Dere tepe düz gittiler derken aslında masalın kaderiyle oynadılar. Bu 3 çuvalın içinde kesilmiş kuzu eti yoktu. Bu 3 çuvalın içinde Hasan, Haşim ve Hikmet adında 3 kardeş vardı. Çuvalları açtılar ki bir de ne görsünler? 3 tane delikanlı. Yağmacı bedeviler önce onlara kılıç uzattılar. Belli ki niyetleri belliydi. Çünkü gerçekten de kesilmiş kuzu eti zannetmişlerdi. Aldılar başlarına belayı. Ama Hasan'ın arkasında bir şey belirmeye başladı. Yağmacı bedevilerin. Ne diyeceklerini bilemedikleri o an. Hasan'ın arkasına baktılar ve birden oradan uzaklaşıverdiler. Acaba Hasan'ın arkasında kim vardı? Hasan diğer kardeşlerine göre biraz daha cesurdu ve yardımseverdi, cömertti. Onun o cesurluğunu herhalde yağmacı bedeviler hissetti. Acaba öyle miydi? Hasan arkasına döndü. Bir de ne görsün? Arkasında duran upuzun 3 ifrit. 3 ifrit Hasan'la göz göze geldiğinde ona bir kılıç daha uzattılar. Hasan kılıcı gördü ve onlardan hemen özür diledi. Neye özür dilediğini bile bilmeden. Ama 3 ifritin bir derdi vardı. 3 ifrit konuşmaya başladı. Korkmayın 3 kardeşler. Şimdi bizi kader buluşturdu. Paylaşamadığımız 3 sihirli eşya var elimizde. Bir tane post. Bu post sizi istediğiniz her yere götürüyor. İkinci eşya bir şapka. Bu şapkayı taktığınız zaman görünmez olabiliyorsunuz. Ve üçüncü eşya bir kılıç. Bu kılıcı uzattığınızda nerede olursanız olun size upuzun devasa bir köprü olur. İşte bize bu 3 sihirli eşya kaldı ama bir türlü paylaşmayı beceremedik aramızda. Şimdi Hasan kardeş, bize bu eşyayı paylaştırabilir misin? Seni yağmacı bedevilerden kurtardık ki kaderimiz sana bağlıydı. Ve Hasan hemen gözleri parladı ve 3 ifrite baktı. Tabii ki de yardımcı olurum size dedi. Kardeşlerini arkasına aldı, uzun uzun düşündü, taşındı. En sonunda aklına bir fikir geldi. Eline 3 tane taş aldı. Dedi ki, bu taşlardan ilkini atacağım. En uzağa, atabildiğim kadar uzağa. Siz ifritler hangisini, bu taştan hangi biriniz bana ilk getirirseniz önce postu alırsınız. İkinci taşı attığımda bu taşı kim getirirse şapkayı alır ve üçüncü de kılıcı alır. İfritler bu teklifi kabul ettiler. Hasan taşı aldı ve uzağa fırlattı. 3 ifrit taşın peşinden koştular. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Artık Hasan bu taşı nasıl bir uzaklığa attı bunu ancak masal severlerimiz bilir tabii. Bir de geldiler, baktılar ki ortalıkta 3 kardeş yok. Ortalıkta 3 tane sihirli eşya da yok. Hasan, işte postun üstüne ifritler uzaklaştığında kardeşlerini bindirdi ve uçmaya başladılar gökyüzünde. Hasan o gün ifritleri kandırmıştı. Ama masalın kaderi bu. İyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Onlar gökyüzünde uçarken Hasan'ın aklında hala ifritler vardı. Ve bu masal boyu devam edecekti. Gökyüzünde uçarlarken bir kule dikkatlerini çekti. Hasan kuleye uzaktan baktı ki kulenin etrafını saran tuhaf bir şey vardı, halata benzeyen. Hasan dedi ki, durun bekleyin, bu bulutların üstündeki kule sizce normal bir kule mi? Kardeşleri ses çıkarmadı. Hasan bu kuleye doğru postu sürünce o halata dokunmak istedi. Halat zannettiği şeye dokundu ki bir de ne görsün. Çekmesene saçımı. Bu içeride bir tutsak kızın sesiydi ve onun saçlarıydı tuttuğu şey. Hasan bu saça tutunduğu kardeşleriyle birlikte kızın yanına doğru vardı. Kulenin en tepesine. Vardı ki tutsak kız ona başından geçenleri bir bir anlattı. Meğer bu lanetli bir büyüydü ve o tutsak kız gibi içeride binlerce insan vardı. Ve işte masalın kaderi. Hasan o gün zehirli eşyalarla beraber yoluna devam edebilirdi. Tutsak kızı önemsemeyip yoluna devam edebilirdi. Ya da içerideki haksızlığa uğramış binlerce insanı önemsemeden yine yoluna devam edebilirdi. Ama Hasan durdu. Onları kurtarmaya çalışacaktı. Diğer kardeşlerini de yanına aldı ve önce Hasan şapkayı taktı. Şapkayı taktı ki kulenin altında o devasa koruyan devler. Tutsakları sahiden koruyorlar mıydı? Yoksa onlara kötülük mü yapıyorlardı? Masal bu. Her şey oluverilmiş. Ne yaptı, ne etti? Hasan ve kardeşleri bu devlerle kıyasıya bir mücadele ettiler ve sonunda tutsakları özgür bıraktılar. Ama hala daha Hasan'ın aklında ifritler vardı. Ve Hasan ifritleri aklına getirdikçe içini korku sardı ve nihayet arkasını döndüğünde ifritlerle karşılaştı. Birden Hasan o panikle ifritlerin ayağına kapandı. Çünkü ifritleri bir kere başında kandırmıştı. Ama ifritler ona şöyle dediler. Özür dilemesi gereken sen değilsin. Bilmelisin ki sizler bize sınav olarak verildiniz. İtaatsizliğimiz yüzünden çekmemiz gereken cezalar vardı. Bağışlanması da sana bağlıydı Hasan. Bunun için de yardımseverlik, cesaret ve alçak gönüllülük gerekiyordu. Ve o günden sonra 3 tılsımlı miras Hasan'a kaldı. Ama onu hiçbir zaman kötüye kullanmadı. Ve o günden sonra yine tutsakları kurtardı ve başı derde her girdiğinde 3 ifrite seslendi. 3 ifrit ona yukarıda belirdi ve yardım etti. Ve elindeki o büyülü kılıç Hasan'ın elinde hep hak yolunda sallanmış oldu. Gökten 3 elma düşürelim. Biri masal severlerimizin başına, biri 3 kardeşin başına, biri de bu masalı anlatanın başına.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Berfin. Yine çok güzel bir masalla buluşturdun bizi ve dinleyicilerimizi. Bu hafta için teşekkür ediyoruz sana.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyenlerimiz, Gazi Üniversitesi Türk Halk Biliminden masal anlatıcısı sevgili Berfin Sıla Kepez bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Evet sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğunuz için bu zamana kadar sağ olun, var olun. Evet, bizler sizlerden 3 Eylül'e kadar izin istiyoruz biliyorsunuz. Sizlerin de istekleriniz doğrultusunda gerçekleştirdik. Birazcık uzattık bu izin tarihimizi sevgili dinleyenlerimiz. Çünkü sizler de malum Türkiye'ye ya da sevdiklerinize ulaşmak için tatillere çıktınız, yollara düştünüz. Güle güle gidin ve sağlıkla dönün yine gideceğiniz yerlere diyoruz ve biz 3 Eylül'de siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine birlikte olmaya başkente bekliyoruz. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Nuri Göktaş ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum sevgili dinleyenlerimiz. Diyoruz ki yeni yayın dönemi demeyelim. Yeni yayın dönemi değil tabii ki. 3 Eylül'de yine sizlerle birlikte olacağımız o güne kadar sizler de programımızla ilgili görüş görüşlerinizi, düşüncelerinizi, hatta önerilerinizi bize yazabilirsiniz. Programımızda duymak istediğiniz konuları, dinlemek istediğiniz müzikleri bize yazabileceğiniz adreslerimizi hemen hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye saatiyle biz yine 15 haberleri sonrasında yine sizler için seçtiğimiz müziklerimizle siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikte olacağız. Ama programımızın söz bölümüyle yine 3 Eylül'de birlikte olmak dileğiyle diyoruz. Allah'a ısmarladık, iyi tatiller, hoşçakalın.